Gija Çıkarma. Hazırlayan ve sunan Adem Yeşil.
Merhaba sayın dinleyicilerimiz. İcat çıkarma diyenlere inat, icat çıkaran programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Öğretim Üyesi Bahattin Türetken. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun.
Sizler de sağ olun hocam. Bu vaktinizin, bu gayretinizin içerisinde bize zaman ayırıp programımıza geldiğiniz için hocam. Hem dinleyicilerimiz adına hem de kurum adına teşekkür ederiz hocam. Malumunuz hocam, savunma sanayisi üzerine bir program gerçekleştireceğiz. Genel olarak programımıza başlamadan önce konuklarımıza kendinizden dinleyelim sorusuyla başlıyoruz. Bahattin Türetken kimdir? Kendisinden dinleyelim.
Teşekkür ederim. Öncelikle iyi programlar diliyorum. Bizleri radyolarında dinleyen Türk halkına da selam ve saygılar iletiyorum. Bahattin Türetken Erzurum doğumlu. İşte Erzurum Lisesi'ni 91 yılında birincilikle bitirdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği'nde ikincilikle mezun oldum. Daha sonra 3 yıl bir araştırma görevliğim var. Sonra TÜBİTAK'tan gelen bir teklifle TÜBİTAK 1998'de Marmara bölgesindeki TÜBİTAK Ar-Ge laboratuvarında araştırmacı olarak göreve başladım. Evet. Bu arada ihtisasımı, yüksek lisans ve doktorumu da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladım. TÜBİTAK Bilgem'de savunma sanayiye ait 15 yıl projeler geliştirdik. Yani bizim şöyle yaptığımız işler hep savunma sanayiye yönelikti. Evet. Bazen öyle aldığımız ödüller veya şey yaptığımız başarıları eşlerimizle, yani eşimizle bile paylaşamazdık. Çocuklarımızla paylaşamazdık. 2008 yılında TÜBİTAK'ta işte doçent oldum. Evet. 2014 yılında ise profesörlük ünvanını aldım. Evet. Üniversiteye geçtim. Şu anda işte yaklaşık 9 yıldır akademide görev yapmaktayım. Aynı zamanda da TÜBİTAK'ta da danışmanlık, zaman zaman danışmanlıklar yapıyorum. Projeler, proje bazlı. Ve TÜBİTAK'ın değişik projelerinde, işte ASELSAN'ın birkaç projesinde proje yürütücü hakemliği yapmaktayım. Tabii biz bu savunma sanayide şöyle, ben hayatımın en verimli zamanlarını hem öğrenerek hem de bir şeyler yaparak savunma sanayide geçirdim. Evet. Yani yurt dışı bursları, yüksek lisans ve doktora bursları kazanmama rağmen o zaman TÜBİTAK'ta yaptığımız işler bize daha cazip geliyordu. Evet. Çünkü siz ülkenizin teknolojik bağımsızlığını kazanmasına katkı sağlıyorsunuz. Bu bizim motivasyon kaynağımızdı ve gitmedik mesela yüksek lisans doktora çalışmaları için yurt dışındaki burslarımızı yaktık. Türkiye'de kalmayı tercih ettik. Bu arada tabii TÜBİTAK'ta çalıştığınız zaman bir şeyler yapmış olmanız lazım. Ben o zamanlar işte Türkiye'de ilk akredite EMC Tempest Test Laboratuvarı'nın kuruluşunu yaptık. Sonra radar çalışmalarına yöneldim. Mesela bunlar yine hani ilkleri söylemek açısından Türkiye'de ilk low probability intercept dediğimiz radarı biz yaptık. O zaman TÜBİTAK'ta hayalet radar.
Bu radar denen, dediğimiz yer radarları mı, uçak
bu gemi radarları mı? Gemi radarları. Evet. Milli gemimize takıldı. Yani milli gemimiz, Milgem'in amaçlı yapmıştık. Evet. Daha sonra tabii şey çalışmaları yaptık. Orta Doğu'nun en büyük anten test ve araştırma merkezinin proje yürütücünü yaptım. Onu yine TÜBİTAK Gebze'de o şeyi kurduk. Şu anda adı da ATAM. Adı da çok güzel.
Güzel.
Anten test ve araştırma merkezi ATAM. Yani da çok güzel oturdum. Daha sonra bir uluslararası bir laboratuvarın yöneticiliğini yaptım. Orada da insan üzerindeki zararlı objeleri uzaktan tespit etme cihazı yaptık. Bu da yani dünyada bu konularda çalışıyor. Ben NATO'da da bulundum, 3 sene bu konularda çalıştım. Yine Türkiye'de biz bunu 10 metreden işte 3 santim çözünürlüğünde başarıyla tespit edebileceğimiz cihazı yaptık. Tabii 3 yıl ben yine NATO'da Research and Technology grupta Türkiye temsilcisi olarak görev yaptım. Bir de o görevim bittikten sonra NATO'nun SPS dediğimiz Science for Peace diye Barış İçin Bilim Konseyi'nde de Yine ülkemi 3 yıl orada da independent, evet, hakem olarak temsil ettim. Bunun yanında bir takım bilimsel çalışmalar yaptık işte. Yüzün üzerinde çalışmalarımız mevcut. Öğrenci yetiştirdik ve bugüne geldik yani.
Bu bilgi, evet, ve tecrübeyi, evet, artık, evet, bundan sonra da şu anlık en azından öğrenci yetiştirmeyle devam ediyorsunuz.
Evet.
Maşallah hocam, bayağı dolu dolu bir süreç yaşamışsınız, bir tecrübe edinmişsiniz. Haliyle savunma sanayisi nedir sorusuyla da devam edelim, evet, hocam. Sizin nezdinizde savunma sanayisi deyince ne anlıyoruz?
Evet, evet hocam. Şimdi efendim, savunma sanayi bir ülkenin savunmasına yönelik silah sistemleri ve askeri teknolojisinin üretilmesi, geliştirilmesi, projelendirilmesi, yapılması veya yaptırılmasını çevreleyen bir sanayi olarak biz tanımlıyoruz. Tabii bu savunma, ülkeler tabii herkes adına savunma diyor. Yani ülkelerin herkes savunma durumunda. Dolayısıyla bu teknolojiyi diğer teknolojilerden ayıran bir özellik var. Gizlilik has burada. Çünkü sizin savunma yapacağınız düşmanlara karşı sizin, evet, teknolojinin boyutunda bilinmemesi lazım. Gizlilik esas olduğu için savunma sanayi projelerinde bir de kısıtlar oluşuyor. Kısıtlar şöyle: istediğiniz ürünü istediğiniz yerden istediğiniz zamanda alamayabilirsiniz. Üzerinize, yani yüzünüze kapıların ne zaman kapanacağını tahmin edemeyebilirsiniz. Çünkü savunma sanayi aslında şu demek, bence kritik teknolojileri bünyesinde barındırması lazım. Yani bedeli 1 dolar olup fakat 1 milyon dolar verip de alamayacağınız teknolojiye aslında bir yönüyle kritik teknoloji diyoruz. Dolayısıyla savunma sanayisi bu kritik teknolojileri içinde barındırır ve devlet eliyle, en önemli şeydi bu, devlet eliyle bunun işte
politikaları
gereği yapılması önerilir. Özel şirketlere de bu konuda direktiflerle her ülke bunu yapmaya çalışıyor.
Evet, evet, noktasında oluşabilir. Tabii savunma sanayisi noktasında bir de millilik kavramı var. Yani biz hep şöyle düşünürüz savunma sanayisi deyince. İşte bir şey milli değilse ne kadar savunabilirsiniz? Evet. İşte bunu en son işte Kıbrıs Barış Harekatı'nda, evet, ya da daha sonraki süreçlerde, daha önceki süreçlerde malumunuz, birazdan da geleceğiz o konulara. Böyle bir kısıtlamalar, yani teknoloji sizde değilse ne kadar savunabilirsiniz kavramını oluşturuyor. Bu da süreç içerisinde biraz da bu kavramı oturtturuyor. Bu noktada hocam, savunma sanayisinin dünü bugünü dersek,
evet,
nasıl ilerleyebiliriz? Aslında şu anki konumuz nedir misal? Evet. Daha önceden neydi?
Savunma sanayi diğer sanayilerin de itici bir gücü olmuştur. Yani böyle tarihe baktığımız zaman savaşların yoğunluk olduğu zamanlarda teknoloji de bir hız ivmelenme olmuştur. Dolayısıyla savunma sanayi bir itici güç aslında. Tabii savunma sanayinin teknolojisi de o ülkenin elinde bulunduğu teknolojiyle yakından ilgili. Biz mesela, bizim Türkiye açısından baktığımız zaman tarihimizde bu teknolojiye, bilim ve teknolojiye verilen öneme bakmak lazım. Mesela bu şey, Selçuklular döneminde işte Nizamiye medreseleri mevcut. Buralar, evet, bugün üniversiteleri. Tabii orada o zaman Veziri Azam, işte Nizamülmülk, hı hı, bilim ve teknolojiye gerçekten önem veren bir insan. Eğitime önem veren bir insan. O zaman şey yapıyor, Melikşah'la arasında bir tartışma geçiyor. Mesela bütçeyi ayırmada bilim ve teknolojiye daha fazla bir bütçe ayrılmasını söylüyor. Edeyim. Yani mesela askeri bütçeden daha fazla ayrılmasını söylüyor. Melikşah da buna tabii sinirleniyor. Diyor ki hani neden böyle bir şey yapıyorsun? Yani ben savaşıyorum sonuçta. Ben sınırlarımı koruyan bir padişahım. O da diyor ki efendim diyor, yani eğitim ordusu, yani bilim ve teknoloji yatırdığımız eğitim ordusu sizin gözünüzün görmediği yerleri de fethedebilir. Sizin şu andaki ordunuz gözünüzün gördüğü yerleri fetheder. Fakat eğitim ordusu geleceği fetheder diye böyle bir şey yapıyor. Ve Selçuklu zamanında da gerçekten bilim ve teknoloji oldukça biz ileri durumdayız zamanla göre. Tabii bu Selçuklu'daki bilgi birikimi Osmanlı'ya aradaki işte Haçlı seferleri, bir takım akınlar sebebiyle çok aktarılamıyor. Kesintiler oluyor. Osmanlı'da da en zirve döneminde şeye rastlıyoruz. Mesela Fatih Sultan Mehmet dönemine rastlıyoruz. Evet. Fatih Sultan Mehmet döneminde ise zaten kendisi böyle bir teknoloji, bilim aşığı bir insan. Zaman zaman işte bilim insanlarını, şu an, yani şimdiki işte bilim insanlar dediğimiz işte profesörleri etrafında topluyor. Onlarla bilim ve teknoloji üzerine tartışıyor. Ve şöyle okudukları kitapları soruyor. Hatta diyor ki o kitabı ver, akşam ben bir bakayım falan. O gece okuyup tekrar getiriyor. Böyle bir, evet, bir insan yani. İnanılmaz zeki bir insan. Mesela o zaman da Sahni Seman medreselerinin kuruculuğunu yapıyor. Bugün yine üniversitesi dediğimiz. Orada da diyor ki ilginç şeydir. İşte burayı diyor yöneten, yani o zamanki işte direktör veya işte şu andaki rektör dediğimiz seçmek için şu şartları sağlayan birisini buraya seçelim diyor. Bakıyorlar ki o şartları sağlayan sadece kendisi yani. Yani o derecede öyle birisini de yani bulamıyor. Gerçekten
o kadar
öyle
kriterleri üst noktada.
Üst noktada evet. Kriterleri. Sonra işte Ali Kuşçu evet, bu kriterlere yakın olduğu için onu şey yapıyorlar. Burada da böyle zirve oluyor. Yani Osmanlı'da da Fatih dönemini şey yapıyoruz. Tabii oradan çöküş döneminde aslında biz ne zaman bilim ve teknolojiden ve işte savunma sanayiden, mesela Fatih'in topları falan çok ilginçtir.
Evet, meşhur.
Uzaklaştıysak o zaman çöküş dönemini yaşamışız.
Duraklama ve
duraklama
çöküş,
ve çöküş dönemi yaşamışız. Yani bilim ve teknolojiye şey yaptığımız, yatırım yaptığımız anda zirveyi yaşamışız. Tabii o zaman şeye gelmiş. Cumhuriyet döneminde. Cumhuriyet döneminde de Atatürk de gerçekten bilim aşığı bir insan.
Evet.
Yani inanılmaz derecede böyle bilime önem veren bir lider. O da işte o zamanki şartlarda düşün yani bugün kullandığımız üçgen, beşgen, kare kelimelerin Türkçeleştiren, hatta
lügat oluşturma,
tabii geometri kitabı yazan bir lider. Sonra da işte biz şeye geliyoruz. Aslında böyle savaşların başlamasından sonra savunma sanayinde korkunç gelişmeler oluyor. Değişik isimlerle müsamma teknolojiler oluşuyor. Mesela işte Amerikan teknolojisi, Japon teknolojisi, Alman teknolojisi veya Rus teknolojisi. Fakat bunlar arasında biz bir Türk teknolojisini göremiyoruz. Yani bu dediğim şeyde de,
Cumhuriyet'in evet, ilk başları dönemi.
Evet, yani öyle ismiyle müsamma bir teknolojimiz olmuyor. Mesela Alman teknolojisi dediğimiz zaman işte makine sanayide oldukça ileride bir teknoloji. Japon teknolojisi işte maliyet etkin, çözüm üreten bir teknoloji. Amerikan teknolojisi zaten sürükleyen teknoloji. Evet. Hani önde gidiyor yani. Rus teknolojisi işte çirkin ama kullanışlı dediğimiz, yani işte hani görüntü olarak hoş olmasa ama dayanıklı, kullanışlı bir teknoloji. Ve şu son yıllarda yarışa iki ülke katılıyor. Bunlardan birisi Güney Kore, yani Kore teknolojisi. Birisi de işte Çin teknolojisi. Bunlar katılıyor. Şimdi biz de acaba bu yarışta biz de var mıyız? Yani Türklerin çözümü bir probleme yaklaşırken, Türklerin çözümü savunma sanayinde olsun veya sivil teknolojide olsun, Türklerin çözümü de bu diyebildikleri bir yarışta biz de var mıyız sorusu gündeme evet, geliyor. Son yıllarda bununla ilgili adımlar atılıyor.
Bu noktada da yani en azından gözümüzün önünde gelişen teknolojileri evet, görüyoruz yani ülkemiz adına. Şunu şöyle diyebilir miyiz hocam? Yani toplumun şu anda kullanmış olduğu teknoloji hep söylenir ya. İşte bu işte askeri dönemde kullanılıyor, sonradan topluma sunuluyor. Ya bunu şahitlik edebilir miyiz?
Tabii
yani
ki.
Böyle mi?
Evet.
Böyle midir hakikaten?
Evet, şu anda mesela biliyorsunuz tıpta uzaktan ameliyatlar söz konusu.
Evet.
Bu aslında şey, siz mesela elinize işte o robotu giyiyorsunuz. Yüksek hızda internet veri haberleşmesiyle aynı cihazı burada kullandığınız halde Amerika'daki bir hastayı ameliyat edebiliyorsunuz.
Evet.
Bu aslında şeydir. Yani bu da bir savaş teknolojisinden şey yapan bir şeydir. Ve mesela robotik teknolojisi savaş teknolojisine çok ilerlemiştir. Tabii katkı sağlamıştır. Şimdi teknolojide şöyle bir olay vardır. Zorda kaldığınız zaman çözüm üretmek zorundasınız. Yoksa ölürsünüz.
Evet.
Bizim nasıl ki mesela ambargodan sonra mesela bir ASELSAN kuruldu. Belki biz ambargo uygulanmasaydı savunma sanayi şirketlerimiz bu derece
de kaygı tabii, oluşmayacaktı.
Tabii. Dolayısıyla zorda kaldığınız zaman savunmak ve çözüm üretmek zorundasınız. Çözüm üretmede de işte beyin fırtınaları yaparak, Sinan'ın programı da adı icat çıkarmak zorundasınız. Kendinize tabii zorundasınız. Teknoloji böyle gelişiyor. Yani işte bu Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşı'nda o uzun süren bir savaş sırasında insanlar teknoloji üretiyorlar. Ve savaşların bir kısmı da aslında teknoloji deneme yerleri. Yani şimdi mesela bu şu anda Ukrayna ile Rusya arasındaki olan savaşta Şu anda biz dolaylı olan etkilensek bile bizim de gelecekte başımıza böyle olaylar gelmesin diye şu anda bunun tedbirini almak zorundayız. Yani orada kullanılan silahlardan haberdar olmak zorundayız. Orada kullanılan sistemlerden haberdar olup ona göre teknoloji geliştirmek zorundayız.
Evet. Haberleşmede ne durumdayız hocam? Alanınız olarak bunu sorsak. Yani malumunuz yani bir şeyler icat ediliyor, işte bir teknoloji gelişiyor. Ama bu teknolojiler hep haberleşmenin hızıyla biraz odaklı diye düşünüyorum ben de. Bu noktada Türkiye'de olması gereken yere ulaştı mı? Yoksa bir kendi yine dışarıdan bir kaynak kullanıyor muyuz? Yoksa artık kendi çapımızda, kendi bünyemizde bir haberleşme ağı oluşturabildik mi? Bunlarla alakalı bir çalışmamız var mı?
Şimdi şöyle askeri sistemlere bakınca 2010 yılında bir proje başladı. Bunun adı TAFIX diye bir proje.
Evet.
Askeri haberleşmenin altyapısı tamamen sivil haberleşmeden ayrıldı. Kendi arasında işte şifreli olarak veya fiber optik altyapısı Türkiye'nin her yerine döşendi. Yani evet. Türkiye olarak en azından böyle bir gizliliğe sahip bir altyapımız mevcut.
Evet.
Tabii haberleşme öyle bir şey ki yani öyle hızlı ilerliyor ki bu teknoloji. Yani yetişmeniz için çok çalışmanız gerekiyor. Yani dün kullandığınız teknoloji bugün çabuk eskiyebiliyor. Burada hız çok önemli. Çünkü artık bu nesnelerin interneti kavramıyla bütün elektrik enerjisini kullanan bütün sistemler kablosuz olarak birbirleriyle haberleşmek zorunda. Dolayısıyla sizin buradaki hızınız çok önemli. Yani sizin haberleşmedeki hız saniyedeki göndermiş olduğunuz işte gigabit per second olayı çok önem arz ediyor. Bunun için de teknoloji şu anda mesela noktadan noktaya haberleşme sistemlerinde işte kablosuz olarak işte 1 kilometrede 70 gigabit per second'a çıkan teknolojiler deneniyor. 100 gigabit'e çıkan teknolojiler deneniyor kablosuz olarak. Kablo olarak fiber optikte daha yukarıları mevcut. Dolayısıyla Türkiye bu konuda şöyle gerek TÜBİTAK olsun gerek ASELSAN olsun hem askeri hem de sivil haberleşme sistemlerinde biraz yol aldı. İşte bu GSM haberleşme baz istasyonları veya işte ULAK dediğimiz kablosuz haberleşme sistemlerinde bir takım yollar aldı. Fakat yeterli mi? Değil. Yani Türkiye yine çoğu ürünü yurt dışından temin etmekte. Burada devletin de bir yön çizmesi gerekiyor. Yani her şeyi de yapmak zorunda değilsiniz. Yani rahatlıkla alabildiğiniz ürünleri yapmayabilirsiniz. Evet. Fakat kritik teknolojileri yapmak zorundasınız. Yani siz askeri haberleşme cihazınızı kendiniz yapmak zorundasınız.
Bu noktada da TAFIX kavramını...
TAFIX kavramı. Evet, Türkiye bu konuda kendi şeyini yani level'ını atlamıştır. Hatta NATO'ya cihaz satan 3-5 ülkeden birisidir yani.
Haline geldi.
Tabii. Yani işte Amerika, Almanya'da işte Rodesh var. İngiltere'de Marconi ve Türkiye'de TÜBİTAK cihazları bunlarla yarışır halde.
Evet. Yarışır hale geldi bu noktada. Tabii bir de hocamızın bir kitabı malumunuz mevcut. Türk Teknolojisi Ama Nasıl kitabının müellifi. Sizi bu kitaba yazdıran, bu kitabı kafanızda oluşturan olgu ne oldu hocam? Yani niye böyle bir dertlendiniz de bir kitap oluşturmaya kalktınız?
Tabii ben 17 senemi TÜBİTAK'ta işte laboratuvarda harcamış bir araştırmacıyım. İşte araştırmacı olarak girip baş uzman araştırmacı ve işte laboratuvar direktörü olarak bütün kademelerde çalıştım. Teknoloji üretmeye çalıştık biz. Tabii başkalarının teknolojilerini de kullanarak teknoloji üretmeye çalıştık. Dediğim gibi biraz önce söylediğim ismiyle müsamma bir Türk teknolojisi. İşte Türklerin de çözümü. Mesela şu anda işte çok popüler olan olduğu için söylüyorum. İnsansız hava araçlarında işte bir şirketimizin yapmış olduğu başarılı çalışmalarından ismiyle artık anılır duruma geldi. Diğer şeylerde Türk teknolojisi oluşabilir mi? Ve bu ama nasıl diye bir şeyle bilgi birikimi burada aktarmaya çalıştım. Tabii bu kitabın takdim yazısını da bizim çok değerli bulduğumuz ve çok gerçekten değerli olan hocamız Prof. Dr. Aziz Sancar, Nobel ödülü almış hocamızın takdim yazısıyla bu kitap çıktı. Kitapta ben şunu anlatmaya şey yaptım. Bizi hep böyle pompalanan bir tren kaçtı, biz yapamayız olgusunu üzerimizden atmamız lazım. Evet, onu üzerimizden atmamız lazım. Yani biz de yapabiliriz, biz de yapmalıyız. Hatta böyle Aziz Sancar'ın bir sözü var, kitaba da koydum. Mesela diyor ki orada, en büyük hayalim diyor, ileride işte çocuklarımızın kitaplardan bizim yaptıklarımızı okuyup bunu da bir Türk yaptı, ben de yapabilirim demesi. Bu da işte Türk teknolojisi, acaba gerçekten biz de ismimizle musamma bir çözümler üretebilir miyiz? Yani bize has çözümler, bize has teknoloji üretebilir miyiz? Tabii teknoloji ortaktır, herkes ortak kullanır. Evet. Ve yaptığınız teknolojide satmak zorundasınız. Çünkü teknoloji pahalı bir şeydir, Ar-Ge pahalı bir şeydir. Bunun da geri dönüşü olması lazım. Bu kitapta öyle bir şeyle yazıldı. Biraz tarihçeden bahsettik. Acaba gelinlerimizde bu var mı? Sonra da neler yapmalıyız? Mesela işte üniversitelerde neler yapmalıyız? Lise çağında neler yapmalıyız? İşte araştırma merkezlerimizde neler yapmalıyız? Daha önce bu konuda bizim işte tarihimizde gerçekten ismiyle musamma olmuş bilim insanları var mı? İşte bu El Cezire'den, Ömer Hayyan'dan, Ali Kuşçu'dan, evet, Taki Güttü'ne kadar bunlardan biraz bahsettik. Bu kitap öyle bir kitap. Bir de şeyde Cumhuriyet döneminde şimdi mesela Türkiye kendi aracını işte banttan indirecek, TOK.
Evet.
Fakat bakıyoruz tarihte aslında biz yapmışız, yani devrim arabasını yapmışız ve çok da başarılı yapmışız yani. Bundan işte kaç yıl önce bu yapılmış. İşte 2023 yılın sonunda Türkiye'nin savaş uçakları, işte ilk milli muharip uçağımız gökyüzünde uçacak diyoruz. Aslında yapmışız.
Yapmışız.
Yani 1880 da, evet, doğumlu işte Nuri Demirel bunu yapmış, uçurmuş.
Nut Havacılık ismiyle.
Evet, evet, evet. Nut 37. Yani yapmışız, yaptığımız şeyi tekrar yapıyoruz. Eğer o yaptığımızla devam etseydik, belki de şu anda işte F-35'leri, F-16'ları dünyaya biz satıyorduk.
Türk teknolojisi olarak Türk bir kavram oluşturmuş
tabii, kavram olarak biz satıyorduk. Sizin biraz önce söylediğiniz de teknoloji milli olması lazım. Çünkü yazılımı ve donanımı size ait olmayan hiçbir şey sizin değildir. Yani arkada dönen şeyi bilmiyorsunuz. Yani bu akıllı telefonlar da böyledir. Yani alırsınız, onları size aslında kiralarlar. Yazılımını da bilmiyorsunuz, donanımı da bilmiyorsunuz. Onlar aslında sizin sadece bilgileriniz oradadır. Siz güvenli olduğunu zannedersiniz ama değildir yani. Bu şeyde de öyle, askeri teknolojide de böyledir. Yani yazılımı ve donanımı size ait olmayan bir teknoloji güvenli değildir. Bunu kritik yerlerde kullanamazsınız.
Evet.
Dolayısıyla millilik burada şey yapıyor.
Bu da haberleşmenin de şeyine oturuyor burada.
Evet.
Yani haberleşmeyi ya da bu bilgi akışını düzgün yönetemezsek, evet, ya da işte bu işte korsandan koruyamazsak bunu,
evet,
Nihayetinde siz ne kadar bir şeyleri gizli yapmaya gayret etseniz de bir bakmışsınız sizdeki o bilgiler kaymış oluyor.
Tabii. Bir yani yerlerde teknoloji hırsızlığı, yani bu
evet,
yani iki türlü oluyor. Bir istemli, bir de istem dışı. Yani birisi gerçekten gelip o bilgiyi alıyor. İşte fuarda muarda gelip böyle teknoloji casusluğu yapıyor. Bir de istem dışı, yani sizin teknoloji geliştirdiğiniz platformunuz da güvenli olması lazım. Adam, evet, uzaktan sizi ilgili izleyebiliyor mesela Tempest dediğimiz olayla. Yani uzaktan sizin bilgisayar ekranınızın görüntüsünü alabiliyor.
Bu tür teknolojileri tabii kullanabiliyor.
Tabii kullanıp alabiliyor. Dolayısıyla ona da sahip çıkmak zorundasınız yani.
Tabii. Hocam yani programımızın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Evet. Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Gençlere tavsiyeniz ya da savunma sanayisinde bir şeyler yapmaya gayret etmek isteyen dinleyicilerimize tavsiyeleriniz ne olabilir?
Evet.
Bunlarla alakalı biraz.
Şimdi ben hep devlet okullarında okudum. Devlet parasız yatılı okullarında büyüdüm. Devletin bana işte harcadığı bir emeği olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ve hep de devlette çalıştım. İşte o 15-16 yılda TÜBİTAK'ta çalıştım. Sonra da üniversitede çalıştım. Ve mesleki tatminine ulaşmam açısından da bir şeyler yapmaya gayret ettim.
Yine devletin verdiği,
evet, imkanlarla desteklerle. Yani hani bunun karşılığını ödemem lazım diye düşündüm. Şimdi ben Türk gençlerini de şöyle bir şey yapmalarını istiyorum. Bugün imkanlar daha fazla. Yani şu anda işte bu proje yapanlar için imkanlarımız gerçekten daha fazla. Hem TÜBİTAK olsun, hem işte özel şirketler olsun, hem işte böyle bilim festivalleri olsun, işte Teknofest gibi. Bunlar köşede kalmış ama gerçekten mucit dediğimiz genç mucitlerin inkişafına sebep olacak imkanlar daha fazla. Tabii gençlerin bunları değerlendirmesi lazım. Bir de ben burada aslında hocalara da işin düştüğünü şey yapıyorum. Mesela işte Anadolu'nun herhangi bir köşesinde bir köyde çok yetenekli bir çocuk olabilir ama biz devlet olarak ondan haberimiz olmayabilir. Oradaki öğretmenine oradaki çok iş düşüyor. Tabii
aracılığı yapacak.
Aracı tabii o öğretmenle bu çocuğu en azından böyle keşfedip elinden tutulması gerektiğini düşünüyorum. Ben şuna inanıyorum Adem Bey, Türk insanına yatırım yaptığınız zaman karşılığını alabiliyorsunuz. Bizim insanımız zeki ve çalışkan. Yeter ki siz motivasyonunu tutun. Bunun örneklerini biz yaşadık. Yani ben önceki çalıştığım kurumda işte yurt dışından sipariş verdiğimiz birçok cihaz da export lisansa tabi, yani size satılamaz dedikleri cihazı biz ülkemizde çok kısa sürede yaptık.
Kendi gayretlerimizle, kendi beynimizle.
Evet, çok kısa sürede yaptık. Bunlar zaten bu kitapta da bahsetmiştim. Yaptık ve adamlarla katıldığımız fuara bu cihazı götürdük. Onlar da şaşırdılar.
Şaşırdılar
yani,
haliyle.
Yani Türk insanının sırtını biraz sıvazlayacaksın. Motive edeceksin. Zaten şey yapıyor yani, zeka onu yapacak.
Kendini gösteriyor.
Gösteriyor yani, evet.
Karşılıksız yani, bırakmıyoruz en azından.
Evet, savunma sanayide çok yüksek, aşırı uç noktalardaki bilim değil de biraz cihazlaşmış teknoloji olduğu için zaten bunu yapacak insan ve eğitime Türkiye sahip. Ama dediğim gibi hocalarımıza iş düşüyor. Gençlerimiz de şey yapması lazım. Yani Türkiye'de çalışabilecekler çok güzel.
İsteğini göstermesi lazım. Hocalarımız da bu parıltıyı yakalaması
evet,
lazım.
Evet evet yani. Yakalaması lazım. İnşallah biz Aziz Sancar hocamın da dediği gibi gelecekte Türkiye'nin 2023-2071 vizyonu olan bir ülke. Yani az çok hani bazı şöyle söyleyeyim. Vizyonu olan çok az ülkelerden birisidir. Gelecekte bir Türk asrı diyorlar. Hani işte aslında 2071, 2071'den önce 2053 yılı.
2053, 2071 vizyonlarımızda.
Bu şeyin Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiğin 600. Yılında. Şimdi nasıl Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederek bir çağı kapatıp bir çağı açtıysa, Türkiye'de diyor ki 2053'te de biz bir çağ kapatıp bir çağ açalım. Evet. Atı da Türk asrı olsun, Türk çağı olsun ve bu öyle bir çağ olsun ki işte güçlünün değil haklının üstün olduğu. Yani hani diyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız da dünya beşten büyüktür.
Evet.
Yani işte
bir kapital anlayışı
evet,
değil de
yani herkesin
insanın faydasına
evet,
dokunabilecek, herkesin bir,
kullanabileceği. Tabii bu gücünüz de olur. Evet, bir yüz evet. İşte 2053'te de işte Türkiye'nin süper güç olması. Hatta şöyle öngörüler var yani yabancı yazarlar da yazıyor. İşte 4 ülke süper güç olacak. Bunlardan birisi Amerika, birisi Rusya, birisi Çin. Avrupa'dan da Türkiye'yi görenler var. Evet, öyle şeyler
yavaş
var.
Yavaş yavaş bunun da emarelerini biz de tarihsel olarak şahit
lazım.
Oluyoruz.
Evet, yani i̇nşallah. Çok çalışmamız lazım.
2053 ve 2071 yılında Türk asrını
evet, inşallah
damgasını
artık
vuracağız. Çocuklarımız da bunu görmüş, bir şahit
evet,
olmuş
evet,
olacaklar.
İnşallah.
Hocam son olarak kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Bu motivasyonda da programımızı bir sizin motive eden türkünüzle ya da şarkınızla kapatalım diyoruz.
Evet.
Sizi motive eden bir türkü ya da şarkınızı alalım hocam.
Ben türküler zaten çok seviyorum. Çünkü
Erzurumlu
türküler,
olmanızı da sevdim.
Evet, biz türkülerle büyüdük. Ve onlar da tabii bizi toplumumuzu bir arada tutan şeyler.
Acısıyla tatlısıyla.
Tabii türkü seçmekte zorlanırım ama ben sorunca aklıma ne feryat edersin divane gönlüm
evet.
Türküsünü severim yani onunla kapatabiliriz.
Sayın dinleyicilerimiz bu haftaki konuğumuz Bahattin Türetken Bey ile programımızı tamamlamış olduk. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Öğretim Üyesi Sayın Bahattin Türetken Hocamız. Tekrardan teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için.
Sağ olasınız beni burada misafir ettiğiniz için.
Biz teşekkür ederiz hocam. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte ben mikrofonda Adem Yeşil ve teknik yapımda Aslı Yıkılmaz ile görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın.
Feryat edersin divane. feryat edersin divanım. Senin bu feryadına da gülşene kalsın. Senin bu feryadına da gülşene kalsın. Bu dünyada ölmezsen burada, bu dünyada ölmezsen burada, huzurum aşeranım divana kalsın. Huzurum
İcat çıkarma.